2. Baba ve Oğul. Nefreti doruk noktasına ulaşan ve armatörün kulağına arkadaşı hakkında bazı olumsuz varsayımlarını fısıldamaya çalışan Danglars'ı kendi haline bırakıp, Kennebier Caddesi'ni bir baştan diğer başa kat ettikten sonra Noailles sokağına sapan, iki yanı ağaçlarla çevrili Meilhan yolunda sol koldaki küçük bir eve giren, dört kat loş merdiveni hızla çıkan, bir eliyle trabzanlara tutunurken, diğer eliyle yürek çarpıntılarını bastırmaya çalışan ve aralığından küçük bir odanın dibine kadar görülmesine izin veren bir kapının önünde duran Dantes'i izleyelim. Burası Dantes'in babasının odasıydı. Faro'nun limana girdiği haberi henüz yaşlı adama ulaşmamıştı. Baba Dantes titreyen elleriyle bir sandalyenin üstüne çıkmış, pencerenin demirlerine tırmanan iç içe geçmiş birkaç latin çiçeği ve filbahar dalını bir destekle sabitlemeye çalışıyordu. Aniden boynuna iki kolun dolandığını hissetti ve arkasından iyi tanıdığı bir ses yükseldi. ''Babacığım, canım babacığım.'' Çığlık atıp arkasına dönen yaşlı adam karşısında oğlunu görünce solgun, titreyen bedenini onun kollarına bıraktı. ''Baba, neyin var?'' diye bağırdı genç adam endişeyle. ''Yoksa hasta mısın?'' ''Hayır, hayır sevgili Edmund'ım, sevgili oğlum hayır ama seni beklemiyordum. Tanrım, seni böyle aniden karşımda görmenin verdiği sevinç ve heyecandan öleceğimi sandım. Tamam o zaman, hadi topla kendini. Ben geldim, evet geri döndüm. Hem sevinçten insana zarar gelmediğini söylerler. İşte bu yüzden içeri ansızın girdim. Hadi bana öyle şaşkın gözlerle bakacağına gülümsesene. Geri döndüm ve mutlu olacağız. Ah, çok iyi evlat. Peki nasıl mutlu olacağız? Beni artık terk etmeyecek misin? Hadi bana nasıl mutlu olacağımızı anlat. Tanrı, yasa bürünmüş bir aileden kaynaklanan bir mutluluğun keyfini çıkardığım için beni bağışlasın. Ama Tanrı böyle bir mutluluğu arzulamadığımı biliyor. Elimde değil işte, kederlenecek gücü kendimde bulamıyorum. Baba, yürekli Kaptan Leclerc öldü ve muhtemelen Monsieur Morel'in himayesi sayesinde onun yerini alacağım. Baba, bunu anlayabiliyor musun? 20 yaşında, 100 louis maaşla ve kardan alacağım parayla kaptan olmak. Benim gibi yoksul bir tayfa bundan fazlasını umut edebilir miydi? Evet oğlum, evet. Gerçekten de öyle. Büyük bir başarı. Böylece elime ilk geçen parayla size latin çiçeklerini, fil baharları, hanım elleri dikeceğiniz bahçesi olan küçük bir ev almak istiyorum. Ama neyin var baba? Kendini iyi hissetmiyorsun sanki. Telaşlanma, birazdan geçer. Ve gücü tükenen yaşlı adam arkaya doğru devrildi. Tamam, tamam. Bir kadeh şarap seni canlandırır. Şarap nerede? Hayır, teşekkür ederim. Hiç arama, şaraba ihtiyacım yok, dedi yaşlı adam, oğlunu sakinleştirmeye çalışarak. Elbette var. Baba, nerede olduğunu söyleyin. Ve 2-3 dolabı açtı. Boşuna arama, hiç şarap kalmadı. Nasıl, hiç şarap kalmadı mı? Dedi yüzü solan Dantes, bakışları yaşlı adamın çökmüş ve solgun yanaklarıyla boş dolaplar arasında gidip gelirken. Nasıl olur? Demek hiç şarap kalmadı. ''Baba, yoksa paramız mı bitti?'' ''Sen burada olduğuna göre hiçbir şeyim eksik değil.'' dedi yaşlı adam. ''Ama 3 ay önce yola çıkarken size 200 frank bırakmıştım.'' diye geveledi Dantes, alnından boşalan teri silerken. ''Evet Edmund, doğru söylüyorsun ama giderken komşu Kederaus'a küçük bir borcunu ödemeyi unutmuşsun. Bana borcunu ödemezsen parasını almak için Monsieur Morel'e gideceğini söyledi. Anlıyorsun ya, seni zor durumda bırakmak istemedim.'' ''Nasıl yani?'' ''Borcunu ödedim. Ama'' diye haykırdı Dantes. ''Kederaus'a 140 frank borcum vardı.'' ''Evet'' diye geveledi yaşlı adam. ''Yani borcumu size bıraktığım 200 franktan ödediniz.'' Yaşlı adam başıyla onayladı. ''Demek 3 ay boyunca 60 frankla idare ettiniz.'' diye mırıldandı genç adam. ''Azla yetindiğimi biliyorsun.'' ''Ah Tanrım, Tanrım beni bağışlayın'' diye haykırdı Dantes babasının önünde diz çökerek. ''Ne yapıyorsun? Ah, yüreğimi paramparça ettiniz. Bunun önemi yok, buradasın ya.'' dedi ihtiyar gülümseyerek. ''Bak, hepsi geçti, gitti. Çünkü çok mutluyum.'' ''Evet, evet, güzel bir gelecek ve biraz da parayla buradayım, baba. Bunları alın ve hemen birini alışverişe yollayın. Ve bir düzine altının, birkaç 5 franklığın ve biraz bozuk paranın bulunduğu ceplerini boşalttı.'' Yaşlı Dantes'in yüzü ışıldadı. ''Bu para kimin?'' diye sordu. ''Benim, senin, bizim. Yiyecek bir şeyler al, canını sıkma, yarın daha çok param olacak.'' ''Sakin ol, sakin ol, dedi yaşlı adam gülümseyerek. İzin verirsen parayı yavaş yavaş harcayacağım. Hemen her şeyi satın aldığımı görürlerse bunun için senin geri dönüşünü beklediğimi sanırlar. Nasıl istersen öyle yap ama her şeyden önce kendine bir hizmetçi tut. Tek başına yaşamanı istemiyorum. Geminin sintinesindeki küçük bir sandıkta kaçak kahve ve mükemmel bir tütün var. Onları yarın sana getireceğim. Şşt! Biri geliyor. Geldiğini öğrenen ve kuşkusuz kazasız belasız döndüğün için seni kutlamaya gelen Kederos olmalı. İşte kalbinden geçenle dudaklarından dökülenler arasındaki fark olan biri daha, diye mırıldandı Edmund. Ama önemli değil. Bize bir zamanlar destek olmuş bir komşudur. Hoş gelmiş. Gerçekten de Edmund alçak sesle cümlesini tamamlar tamamlamaz, kapı aralığında Kederos'un siyah saçlı ve sakallı başı belirdi. 25-26 yaşlarındaki bu adam terziydi ve elinde bir cekete devrik yaka yapmakta kullandığı bir kumaş parçası tutuyordu. ''Demek geri döndün, Edmund?'' dedi bariz bir Marsilya aksanı ve fil dişini andıran beyaz dişlerini açığa çıkaran bir gülümsemeyle. ''Evet, döndüm komşu Kederos ve herhangi bir ihtiyacınız varsa size yardımcı olmaya hazırım.'' diye karşılık verdi Dantes, yardım önerisinde samimi olmadığını belli etmemeye çalışarak. ''Teşekkürler, çok şükür ki hiçbir şeye ihtiyacım yok. Öyle ki bazen bana ihtiyaç duyulur.'' Dantes öne doğru bir hamle yapar gibi oldu. ''Bunu senin için söylemedim evlat. Sana borç verdim, sen de bana geri ödedin. İyi komşular arasında böyle şeyler olur. İşte şimdi ödeştik.'' ''Bize iyilik yapanlarla asla ödeşemeyiz. Çünkü onlara para borcumuz olmasa da minnet borcumuz vardır. Bunlardan söz etmenin ne anlamı var? Geçmişte yaşanan geçmişte kalır. Senin geri dönüşünü konuşalım evlat. Kahverengi kumaş almak için limana gitmiştim. Orada dostum Danglars ile karşılaştım.'' ''Sen Marsilya'da mısın?'' dedim. ''Evet.'' diye karşılık verdi bana. ''Senin Simirna'da olduğunu sanıyordum. Orada da olabilirdim çünkü oradan dönüyordum.'' ''Ya Edmund, ufaklık nerede?'' ''Kuşkusuz babasına gitmiştir.'' diye yanıtladı Danglars ve bunun üzerine bir arkadaşın elini sıkma sevincini yaşamak için buraya geldim. ''Bu iyi yürekli Kaderus bizi çok sever.'' dedi yaşlı adam. ''Elbette sizi severim ve dahası dürüst insanlara nadir rastlandığından size saygı da duyuyorum. Ama sanırım zengin oldun evlat.'' diye ekledi terzi. Dantes'in masasının üzerine bıraktığı altın ve gümüş paralara bir göz atarak. Genç adam, komşusunun siyah gözlerinin kıskançlığını belli eden bir ışıltıyla parladığını fark etti. ''Yok canım,'' dedi umursamadan. ''Bu para benim değil. Babama ben yokken bir eksiği olup olmadığını sormuştum. O da içimi rahatlatmak için kesesini masanın üzerine boşalttı. Hadi baba, çekmecenize koyun. Şu herhangi bir ihtiyacı olursa komşu Kaderos'un sayılacak parayı.'' ''Hayır evlat,'' dedi Kaderos. ''Hiçbir şeye ihtiyacım yok ve çok şükür ki herkes geçimini sağlıyor. Paranı yerine koy. Para her zaman gereklidir. Yine de ödünç verme teklifinden dolayı sana minnettarım. İhtiyacınız olursa hiç düşünmeden verecektim. Buna eminim. Çok sempatik bir genç olduğun için Monsieur Morel seni takdir ediyormuş, öyle mi?'' ''Monsieur Morel bana her zaman çok iyi davranmıştır,'' diye yanıtladı Dantes. ''Bu durumda akşam yemeği davetini geri çevirmekle iyi yapmamışsın.'' ''Nasıl, akşam yemeği davetini geri mi çevirdin?'' diye sordu yaşlı Dantes. ''Demek seni akşam yemeğine davet etti.'' ''Evet baba,'' diye yanıtladı, babasının kendisine duyulan saygıyla afalladığını fark ederek gülümseyen Edmund. ''Ama bu daveti neden geri çevirdin?'' ''Bir an önce yanınıza gelmek için babacığım,'' dedi genç adam. ''Seni görmek için acele ettim.'' ''Ama bu davranışın iyi yürekli Monsieur Morel'in canını sıkmış olabilir,'' diye ekledi Kaderos. ''Ve hedef kaptan olmaktansa armatörün canını sıkmak hatadır.'' ''Nedenini ona açıkladım. Umarım beni anlamıştır.'' ''Ama kaptan olmak için patronlara biraz dal kavukluk etmek gerekir. Bunu yapmadan da kaptan olacağımı umuyorum.'' diye karşılık verdi Dantes. ''Peki, öyle olsun. Bu haber bütün eski dostları mutlu edecek. San Nicolas Kalesi'nin arkasında bu duruma çok sevinecek birini tanıyorum.'' ''Mercedes mi?'' dedi yaşlı adam. ''Evet baba, şimdi sizi gördüğüme, sağlığınızın yerinde olduğunu ve hiçbir ihtiyacınızın bulunmadığını bildiğime göre izin verirseniz Katalan mahallesine gitmek istiyorum.'' ''Hadi git oğlum,'' dedi yaşlı Dantes. ''Tanrı nasıl bana senin gibi bir evlat bağışladıysa, karını da sana bağışlasın.'' ''Karısı mı?'' dedi Kederos. ''Dantes baba, çok aceleci davranıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla henüz karısı değil.'' ''Hayır ama büyük bir ihtimalle yakında karım olacak,'' diye yanıtladı Edmund. ''Tamam, öyle olsun. Acele etmekle iyi yaptın evlat,'' dedi Kederos. ''Anlayamadım. Çünkü Mercedes güzel bir kız ve güzel kızların aşığı çok olur. Hele bu kızın peşinden düzinelerce erkek koşuyor. Bu doğru mu? Dedi Edmund, hafif endişeli bir gülümsemeyle. Evet evet, diye devam etti Kateros. Hem de münasip adaylar, ama sen de kaptan olacaksın, seni geri çevirmeyeceklerdir. Demek kaptan olmasaydım, dedi Dantes endişesini yeterince gizleyemeyen bir gülümsemeyle. Neyse neyse, dedi Kateros. Bakın, dedi genç adam. Kadınlar hakkında ve özellikle Mercedes hakkında sizden daha olumlu düşünüyorum ve kaptan olsam da olmasam da bana sadık kalacağından eminim. Peki peki, dedi Kaderos. Evlenecek birinin karşısındakine güvenmesi her zaman iyidir. Ama boş ver evlat, beni dinle. Hiç vakit kaybetmeden ona geri döndüğünü bildir ve umutlarını aç. Gidiyorum. Babasına sarılıp Kaderos'u başıyla selamlayarak çıktı. Bir süre daha orada kalan Kaderos, yaşlı Dantes'ten izin istedikten sonra aşağı inip kendisini Senak Caddesi'nin köşesinde bekleyen Danglars'la buluştu. Onu gördün mü? Diye sordu Danglars. Az önce yanındaydım. Sana kaptan olma umudundan söz etti mi? Kaptan olacağına kesin gözüyle bakıyor. Sabretmek gerek, dedi Danglars. Bana kalırsa biraz acele ediyor. Görünen o ki Monsieur Morel ona kaptanlık sözü vermiş. Demek bu yüzden neşeli. Dahası küsta, sanki şimdiden önemli bir şahsiyetmiş gibi bana bir ihtiyacım olup olmadığını sordu. Bir bankacı gibi borç vermeyi önerdi. Siz de geri çevirdiniz değil mi? Elbette, aslında harcadığı ilk metelikleri ona ben verdiğim için bunu kabul edebilirdim. Ama artık kaptan olacağına göre Monsieur Dantes'in kimseye ihtiyacı yok. Henüz kaptan olmadı, dedi Danglars. İnan bana, kaptan olmaması daha hayırlı olurdu, dedi Kederaus. Yoksa onunla konuşmak artık mümkün olmayacak. Biz istersek olduğu görevde kalacak, belki de daha beter olacak, dedi Danglar. Ne dedin? Hiç, kendi kendime konuşuyordum. Peki o güzel Katalan kızı hala aşık mı? Deli gibi aşık. Onun yanına gitti. Ya ben yanılıyorum ya da orada bir aksilik çıkacak. Ne gibi bir aksilik? Bizi ilgilendirmez ki. İlgilendirir, hem de sandığından çok. Söylesene, Dantes'i sevmiyorsun öyle değil mi? Küstahları sevmem. O zaman Katalan kız hakkında bildiklerini anlat. Kesin bir şey söyleyemem. Ancak sana söylediğim gibi, müstakbel kaptanın Willis Infirmis yolu yakınlarında hiç de hoş olmayan şeylerle karşılaşacağına dair bazı şeyler gördüm. Ne gibi söylesene? Şehre inerken Mercedes'e çok kez siyah gözlü, esmer tenli, uzun boylu, iri yarı Katalan bir gencin eşlik ettiğini gördüm. Ona kuzenim diye hitap ediyor. Ah, gerçekten mi? Kuzeninin ona kur yaptığını mı düşünüyorsun? Sanırım öyle. 21 yaşında bir delikanlının 17 yaşındaki güzel bir kızla başka ne işi olabilir ki? Dantes Katalan mahallesine mi gitti? Evet, benden önce çıktı. Aynı yöne gidip Reverse'de bir kadeh Mark şarabı içeriz. Gelecek haberleri bekleriz. Bize kim haber getirecek ki? Dönüş yolunda Dantes'in yüz ifadesinden neler olup bittiğini anlarız. Tamam o zaman, dedi Kaderos. Ama hesabı sen ödeyeceksin değil mi? Elbette, diye yanıtladı Danglars. Ve ikisi bahsettikleri yere doğru hızlı adımlarla yürüdüler. Oraya geldiklerinde bir şişe şarap ve iki kadeh istediler. Pump Hill baba, Dantes'in 10 dakika önce oradan geçtiğini görmüştü ve genç adam kuşkusuz şu an Katalan mahallesindeydi. İlkbaharın ilk güzel günlerinden birinde, dallarında neşeli bir kuş sürüsünün ötüştüğü çınar ve firavun inciri ağaçlarının yaprakları altına oturdular.